Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Kudüs'ün ara sokaklarında kaybolmaya hazırız.
İnşallah.
Sizin rehberliğinizde.
Evet, inşallah.
Ne kadar önemli bir şehir olduğunu, sadece Müslümanlar için değil, diğer dinler için de kıymetli olduğunu ve dolayısıyla her dinden ve her tatil zevkine sahip kesimden,
evet, her seyyahın,
evet,
her turistin sevdiği yer.
Bir şekilde yolunun bir kesişmesini istediği bir yer. Neden bu kadar kıymetli kısmını anlatırken tabii Mescid-i Aksa'yı unutmayalım. Çünkü Kudüs'ün en büyük seyahat sebebi, Kudüs'e en büyük seyahat sebebi Mescid-i Aksa.
Evet, yani Müslümanların Müslüman coğrafyada Kudüs'e insanlar niye gidiyorlar? Yani Kudüs'e niçin gidiyorsunuz deyince insanın ilk aklına gelen Mescid-i Aksa oluyor. Yani Müslümanların üç tane kıymetli mescidi vardır. Bunlardan bir tanesi içinde Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'dır. Mescid-i Haram'dır. Diğeri Hazreti Muhammed'in mescidi olan ve Mescid-i Nebevi diye bilinen Medine'deki mescittir ki Hazreti Muhammed'in aleyhisselam kabri de buradadır. Üçüncüsü Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa kelime manasıyla en uzak mescit demektir. Yani bu tabii bazılarını şaşırtıyor. Ne demek en uzak mescit?
Nereye göre uzak?
Yani Medine-i Münevvere'ye göre uzak bir mescittir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tabir Mescid-i Aksa. Ve Mescid-i Aksa'nın ehemmiyeti efendim tarihi tabii ki Davut Aleyhisselam'ın kurduğu bir şehir Kudüs. Mescid-i Aksa'yı Süleyman Aleyhisselam tamamlamış. Müslümanların ilk kıblesidir. Hazreti İbrahim'in rivayete göre oğlu İsmail'i veya bir rivayette İshak diye de geçiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hangi oğlunu kurban ettiği bildirilmiyor. Onun için ulema ihtilaf etmiş. Hristiyanlara ve Yahudilere göre bu İshak'tır. Kurban edilen çocuk. Çok açık bir şekilde orada öyle geçiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçmediği için bilinmiyor. İslam ulemasının da bir kısmı İshak'tır, bir kısmı İsmail'dir demiş. Bu hususta bir ittifak yok. Ama umumiyette İsmail'in kurban edildiği rivayeti yaygındır İslam dünyasında. Onu kurban etmek istediği taş burada, bu Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde.
Şu anda
Hazreti Peygamber'in göğünde bir kubbesi olduğu yer. O taşın üzerinde, o bir meteordur. Onun üzerinde kestiği rivayeti. Bunlar hep bir rivayet.
Meteor olduğu kesin midir?
Hayır, fen adamları söylüyor.
Çalışma yapılmış değil mi?
Fen adamları bunun bir meteor olduğunu söylüyor.
Dünyaya ait bir taş değil.
Dünya değil, meteor olduğunu söylüyor. Ama bu, şimdi biz artık fene de inanamıyoruz. Yani bakın millet Ay'a gidilmediğini falan söylüyor. Yani ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Biz tabii ki müspet ilme inanan insanlarız. Yani bizim hem kültürümüz, hem entelektüel background'umuz, hem dinimiz bunu icap ettiriyor. Müspet ilim demek burada. Menfi, yani negatif manasına değil, deneylerle, tecrübelerle ispatlanan bilgiye biz inanırız. Yani bir şey tecrübeyle, ki deney bunun şimdiki uydurukçası, müşahadeyle, şimdi buna gözlem deniyor, sabit olmuşsa biz buna inanırız. Bunu din de kabul eder. Din bundan çatışmaz. Zaten din fen bildirmek için gelmemiş biliyorsunuz. Din insanlara saadet getirmek için gelmiş. Fen öğretmek, coğrafya öğretmek, tarih öğretmek bunun için gelmemiştir. Yani bize bu mantaliteyi de değiştirmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de Ay'a gitmek var mı? Kur'an-ı Kerim'de global ısınma var mı? Bunlara gerek yok. Böyle şeyle düşünmeye gerek yok.
Hep böyle altında, yani şu anda bizim kafamıza belki yeni yeni yatmaya başlayanlar, hep tırnak içinde mucize diye ifade edildiği ve onların da uygunluğu ya da doğruluğu, evet, Kur'an-ı Kerim'den
ama
arandığı
şöyle,
için
mucize
belki de
zaten fen kaidelerine zıttı demek. Yani
ama şimdi geçmişte mucize dediğimiz şeylerin pek çoğunu fen şimdi
ispat ediyor. Doğru evet, ispat ediyor. Tabii yani önüne geliyor, görüyor Yusuf Aleyhisselam'ın halini. Şimdi televizyonda görmek mümkün. Bu fenle ispattan ziyade mucizelerin insanlar tarafından kabulünü destekleyen şeyler. Yani bugün buna inanıyorsun da sen Allah'ın mucize yapacağına niye inanmıyorsun?
Ya zaten onu bir şekilde doğrulatma çabası, evet, içinde de olmamamız gerekir aslında.
Olmamak lazım. Ama işte daha önce de söylemiştim. Pozitivist telakki dünyaya hakim olduğu için hepimiz mekteplerde doğumumuzdan itibaren pozitivist, hatta materyalist felsefenin tesiri altında olduğumuz için Türkiye'de de bütün dünyada da mektepler, televizyonlar, radyolar, kitaplar, romancılar, edebiyatçılar, şairler hepsi pozitivizmi bilerek veya bilmeyerek
her şey bir açıklama yapmak
getirmeniz lazım. Her şey akla uygun olması.
Ya da göreceksiniz.
Göreceksiniz. Yani her şey akla uygun
halbuki
olması.
Halbuki din tam tersini söylüyor.
Din görmediğine, gaybayın iman. Zaten din kaidelerinin malum amentü demek, İmanın altı şartı demektir. Bu altı şart Allah'a iman, peygamberlerine iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, ahiret gününe, kadere iman. Bu altı tane şeye inanana biz Müslüman diyoruz. Ancak bunun yanında da bu imanın devam etmesi için altı şart var. Bu altı şarttan birisi gayba imandır. Yani güneş batıdan doğdu. Aa, Muhammed'in dediği doğruymuş. Ben iman edeyim. Bunun bir kıymeti yok. Veya ölürken perde kalkıyor. Cennet cehennemi görüyor. Aa, haklıymış Müslümanlar deyip iman ediyor. Bunun kıymeti yok. Çünkü burada aklı tasdik ediyor. Gayba iman etmediği için bu makbul değil. İkincisi, gaybı ancak Allah bilir. Hiç kimse gaybı bilemez. Peygamberler dahildir. Ha, Allah bildirirse bildirir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de var bu. Ama güç olarak, kabiliyet olarak dünyada hiç kimse, şeyhler, evliyalar, hiçbirisi gaybı bilemezler. Gaybı bilir diyen imanı gider. Hı. Ama Allah bildirirse herkes bilebilir. Sadece evliyalar, peygamberler de sıradan insanlara bile. Altıncı his, feraset falan diye biliyorsun insanlara. Rüyada bile ilham ediliyor. Onun dışında iki şart var. Dinin tazim ettiği şeyi tazim etmek, dinin kötülediği şeyi kötülemek. Din neyi tazim ediyor? İyilikleri tazim ediyor, güzel ahlakı tazim ediyor, namazı, orucu tazim ediyor, Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Nebevi'yi tazim ediyor, yani o hürmet ediyor. Bunları hürmet etmek de imanın şartıdır. Bunlara hürmetsizlik insanın imanına zarar verir. Tersi de var. Din neyi kötülüyor? Yalancılığı, hırsızlığı, rüşveti, ahlaksızlığı. Bunu beğenen, öven, bunların doğru olduğuna, güzel olduğuna inanan da imanı kaybeder. Ve nihayet insan havf ve reca arasında olmalıdır. Nedir havf ve reca? Hiç kimse ben kesin cennetliyim. Çünkü ben çok iyi bir insanım. Allah beni cennete koymayacak, kim olacak diyemez. Ben kesin cehennemliyim. O kadar kötü bir insanım ki. Bunu da demeyecek. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyecek. Hı hı. Onun azabından da hiçbir zaman emin olmayacak. İşte bu altı şey de imanın devamının şartıdır. Bu da üzerinde çok fazla durulmaz ama bu da imanla alakalı. İşte her şeyi fenle izah etmek bir müddet sonra insanı tıkatır. Ve cahil insanların dine bakışını soğutur. Önce bir dinin ne olduğunu anlamak lazım. Şimdi bu Hacer-i Muallak denilen taş, ki havada durduğu zannediliyor. Durmuyor havada. Havada bir şey durmaz. Durabilir. Mucize kabilindendir. Ama şu anda o taş havada durmuyor. Belki peygamberimizi göğe yükseltirken havaya kalkmıştır. Ama şu anda altı oyuk olduğu için havada gibi gözüküyor.
Gittiğiniz değil. Zaman öyle görünüyor zaten.
İnsanlar da böyle görmek istiyor. Çünkü evet. İnsanlar o kadar bıkmışlar ki, yani sıkıcı, monoton bir dünyadan biraz metafizik şeyler görmek istiyorlar. Yani onu da ben anlıyorum, yani sebebinin bu olduğunu. Bu taş işte İsmail Aleyhisselam'ın kurban edildiği söylenen taş. Bunlar tabii kat'i şeyler değil. Cenab-ı Peygamber'in göğe yükseldiği taş. İşte bu kadar mühim bir yer. Yani Hazreti Peygamber'in peygamberleri imam olduğu yer. Dolayısıyla Mescid-i Aksa Müslümanların çok kıymetli bir yer. Yapılışı Beyt-i Makdis, Bet-Makdiş, Beytül Mukaddes. Ama Kur'an-ı Kerim'deki tabiri Mescid-i Aksa. Aslında Mescid-i Aksa onun bir kısmıdır. Yani Beyt-i Makdis denen büyük bir mücemmanın, külliyenin içinde ağacıyla, havuzuyla, kuyusuyla, medresesiyle, idare bürolarıyla, mektepleriyle, her şeyiyle büyük bir külliye düşünün. Etrafı çevrili, büyük bir bahçenin içinde. Etrafı. Bu bir volkanik bir tepenin üstündedir. Yani Kudüs dört tepedir, daha önce söylemiştik. Bu tepeden birinde bu var, çok ihtişam, tam ortada böyle. Çok ihtişamlı bir görüntüsü var. Onun ortasında yapılmış. Muhtemelen Süleyman Aleyhisselam zamanında kim bilir ne kadar ihtişamlıydı. Bazı temsili resimler var. Tabii onlar temsili. Ama şu anda bile o Emevi halifesi Abdülmelik, ki dünya hükümdarlarının en iyilerindendi. Yani her ne kadar Emeviler hakkında şu anda çok negatif propaganda varsa da, Halife Abdülmelik birincisi alimdi. Yani din bilginiydi. Abdülmelik, ki hükümdarlarda nadir rastlanır.
Şimdi onu söyleyecektim. Siyasilerde
aranmaz. Evet. Yani başka işlere o. Hı-hı. Ama Abdülmelik o zamanın en büyük alimlerinden. Dici, siz nereden biliyorsunuz? Ondan daha büyük alimler onu büyük alim diye tavsif ettiği için, İmam Malik gibi mesela. İkincisi, Abdülmelik çok dindar bir insandı. Hammametül Mescid, gençliğindeki ismi. Mescid güvercini. Malum mescitlere güvercinler girer gezerler. Adı buydu. Mescid güverciniydi. Hatta Mervan ölüp de kendisine halife olduğu haber verilince ağladı. Kur'an-ı Kerim okuyordu mescitte. Korkarım ki seninle beni ayırdılar dedi.
Vaktim kalmayacak.
Peki tarihçiler bunu nasıl anlatıyor? halife olduğunu duyunca çok sevindi. Kur'an-ı Kerim'i fırlattı. Artık seninle işim olmaz dedi. Hmm. Bakın tarihi hadiseler tarihçiler tarafından ne kadar değiştiriliyor. Bir adamı kötülemek isterseniz siz bir gerçeği farklı bir şekilde tasvir edebilirsiniz.
Ama bunun altında bile sorgulanması gereken bir sürü şey var. Yani neden Kur'an-ı Kerim okurken mescitte...
Milleti kandırmak için. Dindar görünmek istiyor.
Görünmek için.
Çünkü Emeviler hakkında şey var ya, bunlar dindar insanlar değil. Abdülmelik çok zekiydi. Ta gençliğinden beri devamlı mescide gidip geliyordu. Vallahi eğer dedim böyleyse bu çok yüksek bir haslet. Kararlı, azimli birisi olduğunu gösteriyor. Abdülmelik bu da hükümdar için güzel bir vasıftır. Halife Abdülmelik'in tabii ki İslam tarihinde çok büyük hizmetleri var. Yani gerek siyasi olarak, gerek iç isyanları bastırması, muazzam bir devlet sistemi kurması, idare mahkemeleri kurması.
Ki ondan sonraki pek çok devlette de bu
model olmuştur. Evet, model. Ta Osmanlı Devleti'ne dahil. Halife Abdülmelik böyle birisi. Dört oğlu da hükümdar olmuştur peş peşe. O da ayrı bir tarihte nadir hükümdarlar. Bir de Sultan Abdülmecid böyledir. Bir de bir Abbasi halifesi böyledir. Abdülmelik'in şimdi mevzumuzla alakalı en mühim hususiyeti Mescid-i Aksa'daki bu sahra denilen taş. Kaya, sahra kaya demektir. Ki Hazreti İbrahim eğer İsmail'i kurban ettiyse bir cihetten mühim. Cenab-ı Peygamber buradan yükseldiyse ikinci cihetten mühim. Üzerinde ayak izleri olduğu var. Peygamberimiz ayak izi olduğu rivayet ediliyor. Bunun üzerine muhteşem bir kubbe yaptırmıştır. Altın, varaklı. Her yerden pırıl pırıl gözükür.
Bir de eski
Güneş
Kudüs'ü
doğarken
düşünün.
Ve batarken her tarafın taş olduğu bir yerde burası bir nişan gibi
parlamaktadır.
Sanki
başka bir güneş gibi değil mi?
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel bir şeydir bu, binadır. Yani yuvarlak değil, kare değil, altıgen, sekizgen tarzında yapılmış bir yerdir.
Bir de o kadar isteyerek yapılmış ki ben ona inanıyorum. Hakikaten bir işi yaparken insan eğer isteyerek yaptıysa onun bıraktığı etki çok daha fazla oluyor. Yani koskoca alan içinde hakikaten oraya gitmek, orada namaz kılmak, oraya dokunmak çok anlamlı geliyor insana.
Tarih boyu binlerce insanın gittiği ve mutlaka uğradığı bir yer. Yani bu Kubbetü Sahra bunu örten Halife Abdülmelik'tir. Hatta bu Mescid-i Aksa, Kubbetü Sahra denir buraya. Herkes Mescid-i Aksa deyince burayı anlar. Halbuki burası Mescid-i Aksa değil aslında. Evet. Mescid biraz daha ileride. Ama o sembol olmuş artık. Kubbetü Sahra, Sahra Kubbesi. Onun açılış merasimi olduğu sene kolera salgını sebebiyle Şam'dan hacca gidiş yasaklanmış. Tarihçiler diyor ki Abdülmelik hacca gitmeyi yasakladı. Kubbetü Sahra'yı hac yeri ilan etti. Herkesin orayı ziyaret etmesi istedi. Yani bir, bu da aklıma geldi şimdi bir tahrif. Tarihi hadiseler nasıl tahrif ediliyor? Bir de bunu
girelim. Oraya gidince hacı olmuyor tabii.
Olmuyor tabii ama hayır dedi. Abdülmelik bu. Abdülmelik burada, bundan sonra burada hacı olacaksınız demiş. Millet de buna inanmış. Abdülmelik gibi bir alim bunu söylemiş. Herkes Abdülmelik öyle diyorsa öyle demiş. Yani enteresan şeyler. Evet. Bunu da
dezenformasyon yapmak
nasıl oluyor? Insanlar. Tarih boyu böyledir işte. Bu tabii cihet de mühim. Yanında Mescid-i Aksa ki yine Abdülmelik'in halife olan oğullarından, o da İslam tarihinin dünyanın en meşhur hükümdarlarından Velid bin Abdülmelik. Velid bin Abdülmelik'i biz aslında Şam'daki Emevi Camii'nden, Mescid-i Ümeyye'den tanıyoruz. Bizanslar demişler ki ya bu Araplar, Müslümanlar medeni insanlar değil ki bunlar. Yani deve güden adamlardı, bunlar medeniyetten ne anlarlar, medeniyet demek, biz demek. Bunu duyunca Velid bin Abdülmelik Şam'a, Emevilerin baş şehriydi, Dımaşk, asas ismi Damaskus. Oraya bir mescit inşa ettirdi. Bu mescidin yanında Jüpiter mabedi vardı. Eskiden yıkılmış, harap olmuştu. Sonra Hristiyanlar buraya kilise yapmıştı. Fethiyle alınınca kilisenin yarısı Müslümanlarda kaldı. Yarısı barışla alındığı için kilise olarak kaldı. Bu da dünyanın çok enteresan hadiselerinden bir tanesi. Binanın yarısı kilise, yarısı cami.
Var bunun örnekleri dünyada.
Yani çok nadir.
Evet,
çok
Kıbrıs'ta
nadir.
Var galiba.
Kıbrıs'ta var. Daha sonra burası harap, satın alındı ve oraya çok güzel bir cami yaptırdı. O kadar güzel bir camiydi ki işlemeleri, bezemeleri, mimari hususiyetleri ve ihtişamı, yani kandilleri altından. Bizans elçileri geldikleri zaman dediler ki pes dediler. Yani bu hakiki bir medeniyetin sembolüdür. Yani siz hakikaten, yani onu ikrar ettiler. Hı-hı. Hatta sonra Ömer bin Abdülaziz halife olunca bu kadar da israf demiş. O altın kandilleri darphaneye gönderip para bastırmış. Hı-hı. Yerine altına benzer tuç kandiller astırmış derler. Hakikaten Mescid-i Ümevi böyle. İşte bu Velid bin Abdülmelik Mescid-i Aksa'yı da yaptırdı. Mescid-i Aksa haraptı. Cenab-ı Peygamber buraya geldiğinde Miraç gecesi haraptı. Taşları kalmıştı. O taşları ve başka taşları kullanarak bugünkü Mescid-i Aksa'yı yaptırdı ki ama bugünkü bina Kanuni Sultan Süleyman'dan kaldı.
Sınırları da o zaman mı çizildi?
O zaman çizildi, evet. Hı-hı. Evet, o zaman çizildi.
Çünkü tekrar hatırlatalım, yani aslında biz bir Mescit deyince bir binadan bahsediyoruz. Mescid-i Aksa kocaman bir bahçe.
Bahçe.
Ve o bahçenin içi, yani girdiğiniz andan itibaren onun, evet, o bahçenin her yeri Mescid-i Aksa.
Aslında doğru söyleniş şöyle olmalı. Beyt-i Makdis olmalı, mukaddes ev. Beyt-i Makdis'in içinde Mescid-i Aksa olmalı, Kubbetü Sahra olmalı. Bu anlamayı daha kolaylaştırıyor. Fakat biz de Mescid-i Aksa deyince o külliyenin, yani Beyt-i Makdis'in tamamı anlaşılıyor. Ki aslında bir mescidin bahçesi, avlusu da mescide dahildir. Yani o,
yani bizdeki anane, külliyelere bakalım, evet, şimdi onlar oldu, gibi değil gibi mi?
Böyle düşünmek lazım. Bu mescidin tabii bir ehemmiyeti var. Onun için Kudüs her zaman dünyada tarih boyunca Müslümanlar için bir cazibe merkezi olmuş ve turistik bir destinasyon olmuştu. Çünkü Hazreti Peygamber diyor ki üç mescide ziyarete gidilir. Bir, Mescid-i Haram Mekke'de, Mescid-i Nebi Medine'de, Mescid-i Aksa Kudüs'te. Düşünün, Hazreti Peygamber zaten Kur'an-ı Kerim seyahat etmeyi tavsiye eder. Yeryüzünde dolaşın, eski insanların hayatlarından ibret alın. Bir de ayrıca Kudüs için bu söylenmiş, Mescid-i Aksa için bu söylenmiş.
İfade edilmiş.
İfade
yani
edilmiş. Onun için Kudüs her zaman Müslümanlar için bir cazibe merkezi.
Şimdi çok enteresan bir şey. Aslında gözlerinin önünde hayal edebilsinler, şekillendirebilsinler diye aktaralım. Mescid-i Aksa'ya açılan sokaklar ve kapılar, evet, var. Ve her kapıda aslında bir kültürel, ticari hayata, evet, açılıyor. Her biri başka bir dünya.
Evet.
Aslında.
Şimdi Mescid-i Aksa'nın kapıları var. Bu kapılar dediğiniz gibi sizin ara sokaklara açılır. Bu ara sokaklar eski Kudüs'ün canlılığını ve tarihi dokusunu bizlere sunuyor. Bir de tabii Kudüs'ün etrafını çeviren surlar var. Bunlar eski surlarda yıkıldı. Kanuni Sultan Süleyman tarafından hiç lüzum olmadığı halde. Sadece Kudüs'e ihtiram, hürmet olsun diye yapılmış surlar. Şimdi surlar niye yapılır? Müdafaa maksadıyla. Hı-hı. Yani bir yere müdafaa için yapılır. Buranın surları hürmet için, ihtiram için yapılmıştır.
Çünkü artık savunmayla bir şehir de büyümüştü. Evet. Evet.
Fakat hala tabii o eski kapı 17 zannediyorum kapısı var. Her bir kapının ayrı bir tarihi, ayrı bir hususiyeti var.
Bir kısmı
var.
Zaten ticari hayata ait değil.
Değil. Bir kısmı zaten kapalı. Hele bir tane kapı vardır ki Zeytin Dağı'na bakan kapı. O kapı altın kapı diye, hı hı, bilinir. O kapı Yahudiler için çok ehemmiyetlidir. Zaten daha önce de söylemiştik. Üç din, yani Müslümanlık ve Hristiyanlık ve Yahudilik bugün Kudüs'e ayrı bir ehemmiyet veriyor. Ancak bu Kudüs'e verdikleri ehemmiyet Mescid-i Aksa için cari değil. Mescid-i Aksa sadece Müslümanlar için bir ehemmiyet.
Şu anda. Mescid-i Aksa Yahudiler için hiçbir anlam ifade etmiyor.
Bunu...
Onlar kıyametin kopacağını ve ondan sonra burada yeniden, evet, bir mescit kurulacağını.
Evet, aynen öyle.
Ve yeniden onların bütün dünyaya hakim olacağını, o zaman kıymetli olacağını, evet, düşünüyorlar.
Şimdi Kudüs dört tane tepeden müteşekkildir dedik. Zeytin Dağı meşhur bir tepedir. Zeytin Dağı'nın karşısında Mescid-i Aksa Tepesi, onun arkasında Kudüs, Siyon ve bir tepe daha var. Şimdi Zeytin Dağı ...dan çıktığınız zaman yürüyerek iniyorsunuz aşağı, bir vadiye, tekrar yukarı çıkıp Mescid-i Aksa'ya gidiyorsunuz.
Ama bunu böyle sıradan bir yol gibi düşünmeyin, burada dinler tarihi var.
Sağınız solunuz kiliseler, Meryem Ana'nın evi, Süleyman Peygamber'in kabri ve burada dünyanın en pahalı mezarlığı var. Hmm. Yani Yahudiler, çünkü Yahudi inancına göre üç dinde de Mesih inancı vardır. Yani Hristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da, Yahudilikte de. Şimdi bazı ben Müslümanlar duyuyorum, hem de böyle okumuş yazmış Müslümanlar, bizim inancımızda Mesih yoktur, bu Hristiyanlıktan bize geçmiştir. Hayır, Müslümanlıkta da Mesih inancı vardır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de açık değil, dolaylı olarak anlatılıyor Hazreti İsa'nın ineceği, açık değil ama dolaylı. Fakat hadis-i şerifler, 200'e yakın hadis-i şerif, Hazreti İsa'nın yeryüzüne ineceğini kıyamete yakın ve yapacaklarını anlatıyor.
Bunun belirtilerinden de bahsediyor.
Alametleri var. Alamet. Yani tafsilatıyla anlatıyor. Hatta mezar yeri bile bellidir. Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammed'in yanına gömülecek. Onun için Hazreti Ayşe oraya gömülmedi. Orayı İsa Aleyhisselam'a ayırdı. Hoş, herkes biliyor bunu. Onlardaki Mesih inancı farklı, Yahudilerdeki farklı. Yani bunu söylemek lazım. Hatta Müslümanlıkta da Şiilikle Sünnilik arasındaki Mehdi inancı birbirinden farklı. Bir de Mehdi vardır. O Mesih'ten farklı. Onlar da aynı değil. Yani bunu birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi Yahudiler diyor ki, Yahudilerin başına gelenler, yani zulüm görmeleri, haksızlık görmeleri, dünyaya dağılmaları Allah'ın kaderidir. Bizim işlediğimiz günahlar ve hataların bir kefaretidir. Bu böyle olmalıdır. Yani böyle olması gerekiyordu. Bunu Mesih gelecek, kıyamete yakın. Hepimizi toparlayacak. Krallık kuracak. O zaman biz bu devlete tabi olacağız. Dindar Yahudiler önce İsrail'i kabul etmezler. Hı hı. Meşru kabul etmezler. Biliyorsunuz Yahudiler çeşit çeşit. Bir tasvip desem yanlış anlıyor. Çok aşırı Yahudiler var. Harediler. Onlar bu İsrail'i kabul etmiyorlar. İsrail
onları sözünü, İsrail sokaklarında görüyorsunuz
görürsünüz zaten. Görürsünüz zaten. Başlarına şapkalarıyla, siyah pardösüleriyle, zülüfleriyle evet. Erkekleri, peruklarıyla veya başörtüleriyle, geniş pileli etekleriyle, uzun kollu gömlekleriyle, makyajsız kadınları, kalın çoraplarıyla, gösterisiz kıyafetleri kadınlarını görürsünüz. Bunlar ultra ortodoks Yahudilerdir. Yani aşırı dindar Yahudiler. Bunlar İsrail'i kabul etmez. Hatta İsrail tabirini andıkları zaman yere tükürüyorlar. Hmm. Yani Yahudilikte kötü bir şey anıldığı zaman yere tükürür. Bizim Anadolu'da da vardır bu. Sevilmeyen, istenmeyen bir şey söylendiği zaman çok affedersiniz hafifçe yere tükürülür. Bu bir adet olmuş. Demek eski insanlıktan beri var. Bunlar zaten İsrail'i kabul etmiyorlar. Rey falan vermiyorlar. Onlar diyor ki İsrail gayrimeşru bir devlet. Bizim için Lübnan'dan, Ürdün'den farkı yok.
Neden orada yaşıyorlar?
Orası onların memleketi. Oraya gelmişler, kaçmışlar, pogromdan kurtulmuşlar. Yani onlar devlet dertleri yok.
Yani onlar dünyanın herhangi bir yerinde evet, yaşayabilirler.
Yaşayabilirler tabii ama yaşayamıyorlar çünkü onlara yaşama hakkı verilmemiş 20. yüzyılda. Onun için buraya gelmiş yerleşmiş. Çok da memnun değiller. Hatta bu tür Yahudilerin büyük ekseriyeti zaten Amerika'da yaşıyor. Amerika'da Charles City diye bir yer var. Ve orada yaşıyorlar.
Küçük köyler kuruyorlar.
Hollanda'da Anvers var meşhur. Orada zaten bunların çoğu mücevher tüccarıdır. Anvers sokak, Anvers İsrail zannedersiniz. Şimdi Belçika'da. Şimdi Antwerpen öbür ismi, Fremenkçe ismi. Şimdi bunlar zaten şeyi kabul etmiyorlar. Normal Yahudilerin ekseriyetini teşkil eden Ortodoks Yahudiler devleti bir problemleri yok.
Bu bölge onlar için çok kıymetli çünkü onlar kıyametin
burada kopacağını,
ve buraya bir köprü kurulacağını düşünüyorlar.
Evet, burada kıyamet burada kopacak. Ve o İsa Aleyhisselam Mesih onların İsa değil. Oraya inecek. Onun için o kabristanda gömülmek ilk önce Mesih'le beraber dirilme imtiyazını getiriyor. Milyon dolarlara satılıyor orada bir kabir. Milyon dolarlar.
Baksanız uzaktan dersiniz ki burası ne böyle?
Derme çatma köyde bir mezarlıktır. Evet. İçinden geçerek yani Zeytin Dağı'ndan şeye gitmemiz için orada bir de altın kapı var Golden Gate. Hmm. Kapalıdır orası. İşte Yahudi inancına göre Mesih gelince orası açılacak. Oradan girilecek içeriye.
O kapıyla ilgili Sultan Süleyman'a ait de bir hikaye anlatılıyor. Yani Sultan Süleyman bir rüya görmüş ama detayları isterseniz reklamdan
sonra konuşalım. İnşallah.
Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kudüs'ün herkes için çok yani o bölgede hem yaşayan hem uzakta kalan için anlamlı olduğunu söyledik. Tabii bir yandan da bu özellikle son 100 yıldır desek herhalde yalan olmaz.
Evet hemen hemen 100 yıldan biraz fazla bir zamandır.
Çok ciddi anlamda siyasi kargaşalar yaşanıyor. Ama buna rağmen o bölgede hem orada yaşayan Türkler için, Müslümanlar için özür dilerim. Hem de İsrailliler için aslında Türk olmak çok kıymetli bir şey. Ben gittiğimde gitmeden önce çok ön yargılarım vardı. Nasıl olacak işte neye dikkat etmek lazım aman şöyle yapalım aman böyle yapalım. Ama hakikaten korktuğumuz gibi olmadığını gördük.
Evet şimdi buraya her giden kişi bu korkuları yaşıyor. Ben hep şahit oluyorum eşten dosttan. Bir kere böyle bir problem yok. Şimdi İsrail devamlı terörle haşır neşir bir memleket olduğu için yani bomba hadiseleri, kundaklamalar şunlar bunlar. Bu işte çok hassas. Onun için tıpkı Amerika gibi İsrail'e gidenlerin yani dikkatli olması lazım. Yani şüphe çekecek, tedirgin edecek bir iş yapmaması lazım.
Her yani, yer kameralarla gözleniyor
evet,
zaten.
Evet öyle çünkü oranın hususi şey. Ama onun dışında ne İsrail'de ne işgal mıntıkası olan Batı Şeria'da bir problem var. Hiçbirinde problem yok. Hı hı. Yani burada rahatça gezmek mümkün. Emniyet yerindedir. Yani lüzumsuz insanlarla görüşmeyip lüzumsuz işler yapmadığı müddetçe orada hiç kimse bir şey olmaz.
Onun kimin lüzumlu kimin lüzumsuz olduğunu bilerek gitmek lazım
evet, belki. Evet şimdi şöyle bir durum var. Ben Doğu Bloku zamanında da Doğu Bloku'na çok gitmiş bir insanım. Arap dünyasında da çok gezdim. Şimdi totaliter memleketlerde bir rejim muhalifleri vardır. Bir de rejim muhalifi görünen ajanlar vardır. Bunlar böyle zoka atarlar. Siz eğer boş bulunup da bir rejim muhalifine açılırsanız bir kere tehlikeye düşmüşsünüz demektir. Eğer bu rejim muhalifi zannettiğiniz kişi eğer bir de rejimin casusuysa zaten yandınız. Hmm. Buna dikkat edeceksiniz. Buna dikkat edeceksiniz. Yani bu gibi memleketlerde, işte bu Türk Cumhuriyetleri böyledir. Efendim, şimdi Doğu Blok o kadar kalmadı ama Arap memleketleri... Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe. Onun için mesela Kudüs'e gittiniz, Tunus'a gittiniz, ne bileyim Irak'a gittiniz. Herkesle ahbap olmayacaksınız. Her önünüze gelene ya bu rejim niye böyle? Polisler neden böyle yapıyor? Böyle şey mi olur? Demeyeceksiniz.
Turist gibi gideceksiniz.
Turist gibi gideceksiniz. Beğendiğinizi beğeneceksiniz. Beğenmediğinizi içinize saklayacaksınız. Yiyeceksiniz, içeceksiniz. Alışverişinizi yapıp geleceksiniz. Bu aslında her yerde böyledir de. Hı-hı. Buralarda biraz daha böyle.
Evet, şimdi gelelim.
Böyle yapanlara başına bir şey gelmez. Evet. Bir de lüzumlu lüzumsuz her şeyi yiyenlere sıkıntı gelebilir. Çünkü alışmadığı bir şey yiyen insanlara midesi de hassassa problem olur. Zehirlendi demiyorum ama hassas olabilir. Onun için buralar tabii buranın yemekleri ağırdır. Arap
yağlıdır,
yemekleri yağlıdır, baharatlıdır.
Alışmamış. Kakule mesela çok değişik geliyor.
Değişik
insan.
Gelir yani.
Her
herkesin alıştığı bir şey değil. Fakat şimdi Türkler Arap mutfağına alıştılar ama bu aynı şey Hindistan için de caridir, Uzak Doğu için de caridir. Yani alışmadığınız bir yerin mutfağını hemen tadarsanız. Mesela bu Türkiye için de caridir. Yani Siirt'e giden hemen biryan kebabı yerse, keçiden yapılır biliyorsunuz. Hassassa keçiye.
Ertesi gün.
Ertesi gün mahvolur.
Otel odasından çıkamaz.
Yemeyecek işte. Yani kendini mahrum edecek. Yani şimdi mahalli tatlardan biraz mahrum edecek kendisini.
Şimdi gelelim Kudüs sokaklarına. Çok enteresan. Biz mesela İstanbul için diyelim mesela bir Mısır Çarşısı'nı andırıyor. Sultanahmet'i Mahmut Paşa'yı andırıyor. Çok dar sokaklar.
Evet. Kudüs bir ortaçağ şehri. Yani İtalya'yı görenler bunu bilirler. Daracık sokaklar ve taş. Mimari taş üzerine kurulmuştur. Sokaklar daracıktır. Niçin? Mimari taş çünkü orada taş ocakları var. Ahşap zaten yok. Yani mimari malzemesi nedir? Ya ahşap ya taş. Taş olan yerde umumiyetle ahşap olmuyor. Ahşap olan yerde taş olmuyor.
Onların hepsi böyle mesela 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık.
Eski ayı, yeniler de var. Orada bina yenilemek kolay değil. Hem masraflı hem izne tabi.
Çünkü nasıl yenileyeceksiniz ya? Adım atacak yer yok.
Çok
gündüz
zor.
Bir şey yapmaya imkan yok. Gece de zaten asker izin vermiyor.
İnşaat çok zordur. İnşaat çok zordur. Ben zaten şimdi Kudüs dediğimiz zaman iki tane Kudüs var. Bir Doğu Kudüs var, bir Batı Kudüs var. Doğu Kudüs dediğimiz yer içinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu dört tepeden müteşekkil bir dönüm arazinin içine sıkıştırılmış bir şehir. Küçücük bir şehir aslında. Daracık sokakları, taş evleri, bitişik nizam, dört tane mahallesi ama dünyanın en egzantrik şehirlerinden evet. Bir tanesi. Yani benzeri yoktur dünyada.
Evet.
Yani Türkiye'de Mısır Çarşısı'na benzer, İtalya'da Siena'ya benzer. Hayır, Kudüs kendine benzer. Öyle bir şehirdir. Hatta Kudüs Şam'a da benzemez. Kudüs Yafa'ya da benzemez. Kudüs Arap...
Şimdi Yafa bildiğiniz bir...
Eski Yafa'yı
evet.
Kastım. Yani Orta Doğu coğrafyasında da hiçbirine benzemez bir şehirdir. Bir de Batı Kudüs var. Batı Kudüs yaklaşık 25 dönüm arazinin içine kurulmuş yeni bir şehirdir.
Bildiğiniz...
Geniş caddeleri, sokakları, parkları olan... Orada da eski evler var. 100-150 yıllık evler var ama ekserisi yeni evlerdir.
Geniş alanlara yayılmış binalardan
evet.
Bahsediyoruz.
Büyük
çok
bir...
katlı mimari yok,
yok
mesela
hayır,
çok fazla.
Yok, Orta Doğu'da fazla yoktur. Şimdi Kudüs... Doğu Kudüs'ün en batısında Osmanlıların yaptığı sur dışında istasyon vardır. İstasyon mesela hala duruyor ama tren olmadığı için şimdi alışveriş merkezidir. Tipik bir Osmanlı istasyonu. Medine'de de Şam'da da aynısı var. Onun batısında 25 dönüm arazisi modern şey. İşte İsrail orayı 1950'de başşehir ilan etti. 80'de bunu deklare etti. Hatta o zaman Türkiye ilişkileri kesti, büyükelçileri çekti falan.
Şimdi de yine.
Sonra tekrar kabullendiler. Yakın zamanda bazı Avrupa ve Amerika devletleri Trump zamanında biz... elçiliklerimizi
taşıdık.
Batı Kudüs'e taşıdık veya taşıyoruz dediler. Bazı devletler bunu tanıdı, bazıları tanımadı. Mesela Türkiye tanımayanlar arasında o hala Tel Aviv'i yani Yafa'nın yanında hı-hı. kurulan Yahudi şehrini Tel Aviv aşk tepesi demek.
Hı-hı.
Tel Arapça tepe demek. İbranice'de öyle. Aviv, Habib sevgili tepesi manasına geliyor. Tel Aviv, Yafa'nın Yahudi mahallesi
ne,
büyümüş.
Nasıl birbirinden farklı?
Çok farklıdır. Tel Aviv çok kötü bir şehirdir. Evet. Doğu bloku şehridir.
Evet.
Yani görmemek bir eksiklik değil, görmek bir fazlalık değil. Ama Yafa çok güzel bir şehirdir. Çok güzel bir Akdeniz şehirdir.
Bizden de eserler var.
7 tane camisi vardır. Ezan okumaya başladığı zaman İsrail'de olduğunuzu unutursunuz. Hı. Şimdi İsrail deyince herkesin kafasına negatif şeyler var ama İsrail'de iyi kötü bir din hürriyeti var. Çünkü İsrail'in nüfusunun %25'i Filistinli. Bakın şey değil, Kudüs, El Halil yani işgal mıntıkası, Batı Şeria ve Gazze değil.
Hı hı.
Bugün İsrail'in resmen sınırları içinde kalan topraklarda %25 Filistinli ve bunların %23'ü Müslüman.
Ve çalışıyorlar.
Tabii tabii.
Yani günlük hayat
çoğu zengin. Çoğu zengin esnaf, bakanları var, milletvekilleri var bunların. Sanatçıları var yani orada dört yani nüfusun dörtte biri Arap.
Ve meşhur da bir kulesi var. Saat Kulesi.
Yafa'nın Saat Kulesi çok güzeldi. Kudüs'te de vardı, yıkıldı İngilizler zamanında. Hmm. Çok güzeldir. Yafa çok güzel bir yerde, denizin kenarında. Hmm. Küçük, sakin, çiçekleriyle, güzel kokusuyla. Biz portakalıyla biliyoruz Yafa portakalı. Evet. Kalın kabuklu malumunuz. Hakikaten narenciye bahçeleri var açığında. Mesela Akya, o da güzel bir şehirdir. Mesela Napolyon'a karşı Cezayir Ahmet Paşa'nın muazzam savunmasını yaptı. Güneyde kalıyor o. Akya da çok güzel bir Akdeniz şehridir. Kalesi ve camisi hala duruyor. Zaten gezdiğiniz zaman bir Müslüman Türk şehri. Hmm. Yani İsrail öyle bir yer. Hayfa mesela biraz daha Avrupa'yı bir şehirdir. Kuzeyde kalıyor ama Yafa ile Akya İsrail tarafında harika şehirlerdir. Tabii hiçbir Kudüs'ün eline su dökemez. Hmm. Kudüs'ün o büyük kısmı modern bir kısım. Orada da Müslümanlar var ama ekseri Yahudiler yaşıyor. Hmm. Eski Kudüs 4 mahalleden müteşekkildir. Yahudi mahallesi Ağlama Duvarı'nın berisinde yani batı tarafında. Müslüman mahallesi Mescid-i Aksa ve etrafında. Kenarda da iki tane küçük Ermeni ve Hristiyan mahallesi var. Hristiyan mahallesinin ortasında Kıyamet Kilisesi var. Daha önce bahsetmiştik. Hı hı. İsa Aleyhisselam, Golgota Tepesi orası. İsa Aleyhisselam'ın biz göğe yükseldiğine, çarmıha gerilmediğine, öldürülmediğine ve göğe yükseldiğine inanıyoruz Müslümanlar. Hristiyanlar ise çarmıha gerildiğini, öldüğünü, öldükten sonra dirilip göğe yükseldiğine inanıyor. Ama aynı yer burası işte bahsedilen yer. Orada kabrinin de orada olduğunu evet. inanılıyor. Mukaddes Kabir Kilisesi diye de biliniyor. Burası Hristiyanların hac yeridir. Kudüs, Mescid-i Aksa değil. Kudüs Hristiyanlar için Müslümanlardan da mühim bir yerdir. Çünkü Müslümanların hac yeri Mekke-i Mükerreme'dir. Müslümanların Mekke-i Mükerreme'si neyse Hristiyanların Kudüs'ü odur.
Buraları gezmek bir Müslüman için bir...
Hayır, bizim için...
Problem teşkil ediyor.
Şimdi şöyle, mi? Kıyamet Kilisesi Müslümanlar için turistik yerdir. Ve Mescid-i Aksa aynı zamanda... Dini bir yerdir.
Diğerlerini söyle.
Turistik, tarihi
mesela
sebeple.
İşte Burak Duvarı'na gitmek.
Evet.
Ya da Kıyamet Kilisesi'ne gitmek.
Şimdi şöyle, turistik, tarihi sebeplerle bir Müslümanın kilise veya işte eski harabeleri gezmesinin hiçbir mahsuru yok. Hatta din buna, Kur'an-ı Kerim buna, sıyrıyor fil art fenzürü keyfe kâne âgıbeti min kablikum. Yeryüzünde dolaşın, sizden önceki kavimlerin hayatlarına şahit olun ve bundan ibret alın buyuruyor. Bu niyetle gezmenin bir mahsuru yok. Mahsurlu olan başka dinlerin dini unsurlarına hürmet etmektir. Hmm. Eğer kiliseye ibadet için giderse, oraya ha ibadet de edebilir. Mecbur kalırsa, namaz kılacak
kendi,
yer bulamazsa.
Kendi dininin ibadetini.
Tabii namazın ha. Eğer onların ibadetini iştirak ederse, haçlarına tazim ederse, bu Allah korusun insanı dininden bile çıkarabilir.
Ama orada İkisi ibadet edenlere saygı göstermek farklı bir şey.
Tabii ki onu Hazreti Peygamber bile yaptı. Evet. Hazreti Peygamber bile biliyorsunuz kendisine gelen elçileri Mescid-i Nebevi'de kendi dinlerine gibi ibadet etmesine müsamaha göstermiş. İslam dini müsamaha dedin. Müsamaha ile kabulü birbirine karıştırmamak hı-hı. lazım. Kabul zaten müsamaha da hoş görmek vardır. Beğenmek değil. Hı-hı. Yani senin dinin bu. Hı-hı. Leküm dinin, küm eliyedin. Senin ibadetin. Ben sana karışmam. Ben bunu beğendiğimden değil, tasvip ettiğimden değil, kabul ettiğimden değil. Ama sen madem ki kabul ediyorsun, dinimiz de bunu bize bunu emrediyor. Hı-hı. Herkesi diniyle baş başa bırakmayı emrediyor. Bu ölçüyü iyi bilen insan için bir mesele yok. Hı-hı. Bilmeyenler problem yaşıyorlar.
Evet.
Şimdi bu Müslümanlara ait olan kısım ki Mescid-i Aksa'nın etrafı işte o Kanuni Sultan Selim'in meşhur kapısı aslandı kapıda evet. derler. İşte Evliya Çelebi anlatıyor rüyayı malum. Rüyasında Kudüs'e vergi konmuş da vergi biraz ağır gelmiş. Cenab-ı Peygamber'i görmüş rüyasında yapma bunu Kudüs'lere böyle demiş. İki tane de arslan o arslanları oraya resmetmiş derler. Evliya Çelebi'nin hikayesi ama hoş bir hikaye.
Hikaye hoş, hoş ama tarih olarak tutmuyor.
Tutmuyor galiba, değil mi? Tutmuyor. Şeyin ama etraftaki şey Rude Süleyman Süleyman Caddesi, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi.
Evet,
ismi
o hala
yaşıyor.
Aynı isim evet. ve ara sokaklar ya da büyük caddelerin pek çoğunda evet, da evet. herhangi bir isim değişikliğine gidilmemiş.
Gidilmemiş, hayır. O yani buranın tarihi dokusunu İsrail burayı 1948'de işgal etti. Daha doğrusu 67'de işgal etti. Yani dokunmadı şeyine. Yani dokusuna dokunmadı. Hatta bir ara birleştirip ikisini birden başkent... İşte zaten problem oradan çıkıyor. Yani Müslümanlar diyor ki... Tamam yeni Kudüs'ü ne yaparsan yap da eski Kudüs'e dokunma. Şimdi fanatik Yahudiler var. İki türlü fanatik Yahudiler. Bir milliyetçi Yahudiler var, Siyonist. Onlar işte biz İsrail yaparız ederiz. Bir de... Dindar Yahudilerde fanatikler var. Bu son hadiseler oradan çıktı. Bu fanatik Yahudilerden birisi götürdü o da keçi kesmeye kalktı. Mescid-i Aksa'da. Ulan Mescid-i Aksa'nın sizde bir alakası yok. Sizin inancınıza göre Mescid-i Aksa yıkıldı. Mesih gelince yeniden yapılacak, o zaman kıymeti var. Siz Mescid-i Aksa olmadığı için, yani Beyt-i Makdis yıkıldığı için... ...Tevrat'ın üçte ikisinin hükmünün kalmadığını söylüyorsunuz. Ya dediğinde böyle bir inanç var.
Şimdi ama burada ne işin var?
Bu bir provokasyondur.
Hı-hı. Yani muhtemelen, zaten gerçekten dinini bilen bir Yahudinin de orada işi
bunu,
yok.
Bunu yapan bir aptal değilse, aptal bir Yahudi değilse... olabilir. Herkes, her millette aptal var. Biz Yahudileri çok uyanık zannediyoruz ama bu Yahudiler de insan yani. Bir provokatör. Ben ona... Diğerleri de bu provokasyona alet oluyorlar. Bunu kullanarak İsrail polisiyle çatışıyorlar.
Orada ki girmiyor bir... içeriye. Caminin İsrail... içine girmiyor.
Şimdi bunu da herkes bilmiyor.
Mescid-i Aksa'nın içine
Mescid-i
girmiyor.
Mescid-i Aksa işgal altında değildir. Yapılan anlaşmaya göre Kudüs'teki camilerin tamamı ve mukaddes yerler, hatta Hazreti Musa'nın kabrinin olduğu yer bile,
evet, ben
Müslümanlara bırakılmıştır.
Ay, gittim gördüm.
Ürdün Evkaf Vekaleti Vakıflar Müdürlüğü tarafından idare edilir. Buranın imamları, buraya İsrailliler müdahale etmez, girmez, çıkmaz bir şey olmadığı müddetçe. Buraya Yahudilerin ve Hristiyanların girmesi yasak idi. Son zamanlarda ziyaret için sadece, ibadet etmek hariç.
Sadece belli saatte.
Belli zaman ve gün ve saatlerde, evet, girebilirler. Onun dışında giremezler. Böyle bir yerdir. Onun için İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girmez. Mümkün değil. Ama sen dışarıda İsrail polisine taş atarsan, sonra kaçıp Mescid-i Aksa'ya girersen, İsrail polisi senin gözünün içine bakmaz. Botuyla da girer, kapıyı da kırar.
Maalesef.
Bunu yapar.
Çok çok yani, acı verici o görüntüler.
İsraillilerin hakikaten. İsraillilerin kullandığı kuvvet nispetsizdir. Bunda şüphe yok. Ama İsraillilerin bu şekilde davranmasına sebebiyet verenler de en az onlar kadar suçludur. Bizim dinimizde fitne çıkartmak, insanları düşman etmek, düşman üzerine saldırtmak yoktur. Şimdi Kudüs'ün bu Hristiyan mahallesi en az Müslüman mahallesi kadar renklidir. Niçin? Müslüman mahallesi artık fazla ev yok. Buradaki Müslümanlar oradan taşınmışlar. Etrafa.
Çok az var. Altı dükkanı iş yeri olan.
Altı dükkanı üzerinde ev ama çok azdır. Ama eskiden oralar insanların yaşadığı yerlerdi. Evler küçük bile olsa şehirler zaten öyle şeyler küçük olur.
Böyle yerlerde gündüz hareketlilik çok ama gece hiçbir
gece
şey yok.
Gece hayat yoktur. Yani Arap şehirlerinin çok azında gece hayat vardır.
Müslüman tarafında yok ama Müslüman diğer, tarafında diğer mahalleler vardır, hareketli
vardır,
gece.
Vardır, evet. Müslüman dünyasında bir Kahire'de gece hayat vardır. Bir de Mekke-i Mükerreme'de vardı.
Gece hayatından kastımız da insanların sokakta dolaşması, dükkanların,
evet, onu
açık olması vesaire.
Yoksa gazino falan değil.
Evet,
ticaret yani, yanlış anlaşılmasın. Yani evet, sabaha kadar insanlar alışveriş yaparlar, gezerler, otururlar. Sıcak memleket, Kahire'de de böyledir. Mesela onun Şam bile bu kadar değildir. Hele hele diğer Arap memleketlerinde hava karardıktan sonra sokakta incin top atar.
Bir şey daha soracağım. Dükkanlar kapanıyor.
Evet.
Her biri mavi kepenkler kapatıyor. Evet. Mavinin bir özelliği var mı bölge için?
Nazara mani olmak için.
O bir, yüzden mi?
Akrep ve sair hayvanatın mavi renge gelmediğine inanılır.
Hmm.
Arap memleketlerinin çoğunda kepenkler, kapılar, eşikler maviye boyanır. Bunun ben ilmi bir şey olduğunu da okumuştum. Bir Japon bilim adamı. Hatta ondan dolayı bir Arap belediyeler çöpleri maviye boyamıştı. Haşerat olmasın diye.
Hmm.
Mavi renk olmasının sebebi odur. Mavi renkte böyle bir hassa olduğu söyleniliyor. Bilim, ilmi olarak da bir tutar tarafı var ama en mühimi de nazardır. Mavi nazarı çünkü kesen bir renktir.
Kapıları, birden kepenkleri.
Biliyorsunuz en canlı renk mavidir. Her renkten ona baktığınız zaman diyeceksiniz kırmızıdır ama kırmızı başka şeyleri, manaları tedavi ettiği için mavi renge baktığınız zaman nazarınız değmez oraya. Bir sebebi de budur şark dünyasında. Hristiyan mahallesinde Via Dolorosa, Şari'ül Alam diye bir yol vardır. Bu yol Hristiyan inancına göre İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmek üzere Golgota tepesine götürüldüğü yerdir. İsa Aleyhisselam'ın tevkif edildiği yer Getsemane bahçeleri, Zeytin Dağı'nın eteklerindedir. Bugün hala mevcuttur. 2000 yıllık zeytin ağaçları var orada. Orada tevkif edildiğine inanılıyor Getsemane bahçeleri.
Orada
onun yanında
adım adım durdu, ağladı.
Orada Hazreti Meryem'in evi var. Bugün evet. Ermenilerin elindedir o. Bir kilisedir. İçinde Hazreti Meryem'in evi ve türbesi, kabri olduğuna inanılıyor. Oradan rivayete göre, Hristiyan rivayet, çarmıhı sırtına vuruyorlar İsa Aleyhisselam'ın. Oradan işte Getsemane bahçelerinden Golgota tepesi, Golgota kafatası demektir. Oraya benziyor. Oraya kadar yürütüyorlar. Şimdi bu yürüdüğü zaman kolay değil sırtında tahta çarmık. O da kaideci. Suçlular çarmıhlarını sırtında taşıyorlar. Hatta o tabir olmuştur. Çarmığım benim sırtımda, yani suçumun cezasını çekiyorum gibi. Her yerde, bir yerde sendeliyor. Bir yerde duvardan tutuyor. Bir yerde annesiyle göz göze geliyorlar. Bir yerde Maria Magdalena, Mecdelli Meryem ayaklarını yıkıyor. Bunların her biri istasyon olmuş. Hristiyanlar orada, bazıları işi iyice abartıp İsa Aleyhisselam gibi giyiniyorlar. Hı hı. Sırtlarına sembolik bir haç alıyorlar. Orada yürüyorlar. Her istasyona geldiği zaman İsa Aleyhisselam ne yapıyorsa, diz çöktüyse diz çöküyorlar. Sendeliyorsa sendeliyorlar.
Ama bu artık Müslüman mahallelerin içinden geçerek de oluyor.
Tabii oluyor. Çünkü oraya ulaşmak için. Evet. Yani labirent gibi bir yer. Ve orası Kıyamet Kilisesi'nde. Yani Mukaddes Mezar Kilisesi'nde sona eriyor. Bu onların hac ritüellerinden bir tanesidir. ve hiç ummadığın insanlar buradan geçer. Şarihül Alam enteresan bir yerdir. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam orada bir müddet mağarada, zindanda tutulduğu mağara bugün orada ziyaret ediliyor. Orası da bir istasyondur. Yani Kudüs dükkanları, ticareti, yeme içmesi, muazzam lokantaları...
Yani, ne yiyip içsinler gidenler son artık son dakika.
Biraz önce söylediğim gibi mahalli şeyleri alerjileri varsa çok hafif şeyler yesinler. Başlarını belaya sokmasınlar ya kısa bir müddet kalacaklarsa. Fakat eğer öyle bir problemleri yoksa Arap mutfağı güzel bir mutfaktır. Kudüs lokantalarının ekserisi Lübnan orijinlidir. Lübnan mutfağıdır. Orada felafilden fettuşa kadar bizim kebaplarımıza benzer kebaplardan humusa kadar çok çeşitli şeyler bulabilirler. Ve hepsi umumiyetle. Bizim ağız tadımıza uyar.
Ne alsınlar son hızlıca?
Vallahi Kudüs'teki satılan malların büyük ekseriyeti dışarıda imal edilen şeyler. Eskiden orada sedef yapılıyordu. Deri işleniyordu. Dokuma ve sabun yapılıyordu.
Deve derisi.
Şimdi bunlar bile muhtemelen dışarıdan ithal ediliyor. Ha fakat pahalı bir yer değildir. Ucuz değildir.
Şimdi bize göre pahalı bu.
Ama evet. Ama. Yani Türkiye'de ekonomik problemden dolayı pahalı gelebilir ama çok pahalı değildir. Oteller falan normaldir. Havası mutedildir. Yani Kudüs'e giden birisi rahat bir şekilde etrafını da gezmek suretiyle 2-3 günde çok muazzam hatıralarla ve zevkle oradan ayrılır.
Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.